Ayrım 15, sayfa 177, 20. Pop Hava Kuvvetleri Üssü. Şah dizüstü bilgisayarın ekranına bakıyor. Manifold'un teknisyeninden alınan bilgileri elekten geçiriyor. Bu arada sürekli yineleyen metalin metale sürülme sesi ve bunu izleyen küfür yağmurunu duymamaya çalışıyordu. Donanımlarının çoktan Crescent'e yani Delta'nın gizli nakil aracı olan uçaklarına yüklenmiş olduğundan emin olan ekip, uçuştan yarım saat önce Delta hangarının kapısının hemen yanında her zaman görev öncesi toplandıkları noktada buluşmuşlardı. Buradaki birbirine 12 metre mesafede duran kare biçimindeki bir kum çukurunun başına dikilmiş iki metal direk, Delta'nın resmi nal oyunu sahasını işaret ediyordu. Şah büyük hangarın gölgesine yerleştirilmiş üç bahçe sandalyesinden birine oturuyordu. Nallardan birinin direğe çarpmasıyla yine bir metalik ses duyuldu. Lanet olsun diye haykırdı kale. Yine tam isabet. Oyun değil mi diye soran at, iki kum çukurun arasındaki 12 metreyi adımlıyordu. Satranç ekibinin en kısa boylu ve çelimsiz üyesi olmasına rağmen grubun en yetenekli ve öldürücü güçlerinden biriydi. Özellikle de uzaktan. Yalnızca üç şeyde çok iyi olduğunu söylemekten hoşlanıyordu. Keskin nişancılıkta, nal atmada ve kadınlarla ilişkilerinde. Ama o gerçekte dediği her şeyde başarılı olan insan tiplerindendi. Dolayısıyla kısa bacaklarıyla kendinin emin adımlarla bir sonraki aşamaya doğru ilerleyip her zamanki içten ve nazik gülümsemesiyle onları süzdüğünde hiç kimse onun zaferine şaşırmadı. Yalnızca onunla taban tabana zıt bir insan olan Kale bazen bu ufak tefek şık giyimli Romero'ya sert çıkar ama kırgınlıkları genellikle çok kısa sürerdi. Nal atmada çok kötü olan Fil bu ekip oyununda adil dengenin sağlanması için atla eşleştirildi. Kale ile vezir de ondan pek farklı sayılmazlardı. Dolayısıyla sonucu önceden kestirmek hiç güç değildi. Eğer bu oyunun amacı yalnızca yeni görevin hemen öncesinde biraz rahatlamak, kafalarını dağıtmak olmasaydı, kalenin oyun sırasındaki kan basıncı inanılmaz seviyelere çıkabilirdi. Dünyanın en kötü kaybedeni yarışında başa çekmesine rağmen savaş alanında ekip için gerçek bir kazançtı. Asla vazgeçmiyordu. Aslında kale ile dostça monopoli oynamak bile zordu. Ben çıkıyorum diyen vezir şahın yanına oturdu. Bu arada fil, kale ve atın yeni başladıkları tekli maçı izliyordu. Vezir saçlarını arkasında bağladı ve sarı buklelerini sıkı bir topuz halinde topladı. Yazın başlangıcında olmalarına rağmen Kuzey Carolina'nın sıcağı ekibin siyah iş giysileriyle birleşince gölgede bile terletiyordu. İçmek için aldığı su şişesinden yüzüne bir miktar su çarptıktan sonra şahın bilgisayarına baktı. İlginç bir şey buldun mu? Şah gözlerini ekrana dikmiş, alt dudağını ısırıyordu. Vezir elini Şah'ın elinin üstüne koydu. Hey! Şah başını kaldırdı. Onun yanına oturduğunda da konuştuğunu da duymamıştı. Affedersin, ne demiştin? Ne arıyorsun? Bazı yanıtlar. Arkadaşının nereden kaçırdıklarını mı anlamaya çalışıyorsun? Neden o tarih eserleri aldıklarını mı? Bu bana anlamsız görünüyor. Neden Manifold gibi bir kuruluş neredeyse tarih öncesinden kalmış bir eserle ilgilenir? Bunun için düzinelerle insan öldürür, izlerini yok etmek için milyonlarca dolara mal olmuş bir araştırma merkezini yakıp yok eder. George'un bütün bunlarla ne ilgisi olabilir? Onu ne kadar tanıyorsun? Şah vezire ters ters baktı. Bana öyle bakma. Gerçeğe giden yol bazen çetindir. Meslektaşının böğrüne dirseğiyle hafifçe vurdu. Sen bunu herkesten daha iyi bilirsin. Dostum gerçek anlamda güvenilir. Dürüst ve hoşgörülü, bağışlayıcı bir insan. Kız kardeşim onunla evlenecekti. Vezirin gözlerine baktı. Olanları biliyorsun. Vezir başını sallayarak onayladı. Hepsi Julie'nin ölümünü biliyordu. Hava kuvvetlerinde bir eğitim uçuşu. Julie hiç çatışmaya katılmamıştı. Ama görev ayırt etmeden hizmet ediyordu. Şah'ın başlangıçta orduya katılma isteğinin gerisinde de bunun olduğunu biliyorlardı. Şah, Julie'nin bir fotoğrafını hep yanında taşıyordu. O ailem, kardeşim. O zaman bizim de kardeşimiz. Şah gülümsedi ve başını salladı. Ama ben yine de ondan ne istediklerini anlayamıyorum. Hangi alanda çalışıyor? Bu bir BM yazısıydı. Kendi projesi bile değil. Uzman olarak davet edilmiştim. Şah ekranın azca kazı alanı ve dokuz başlı geoglifin fotoğraflarını getirdi. Bu resmin Hidra'yı temsil ettiğini söylemiştim. Mitolojideki Hidra mı? Herkül'le ilgili olan. Öyle, bunu biliyor musun? Delta için Yunanca eğitimi aldığım sırada Yunan tarihi ve mitolojisini de öğrenmiştim. Eğer öyleyse bu hoşuna gidecek. Tam ortadaki kafanın altında işte şurada. Şah dev geoglifin ortasında büyük taştan kafayı işaret etti. George bir şey buldu. Bir kafatası. Bir sürüngen kafası. Ama aynen bu çizimler kadar eskiydi. Çimentoya benziyordu. Yani insan öldürmeye değecek bir şey değil. Vezirin gözlerine baktı. Multimilyonluk bir genetik firması neden bir taş parçası için bu kadar belayı göze alır ki? Peki ya taş değilse? Şah onu merakla gözlerle süzdü. Vezir açıkladı. Hidra efsanesine göre Herkül Hidra'nın dağlanmış başını bir taşın altına gömer. Hidra suda yaşadığı ve de geliştiği için bunu yaparken dünyanın gerçekten en kurak bölgesini seçmesi anlaşılır bir durum. Hidra'nın yuvası Lerna Bataklığı. Aslında şu yenilenme efsanesi o kadar da inanılmaz değil. Hidra bazı sürüngenlerde, özellikle semenderlerde kopan organın yerine yenisinin çıktığını biliyoruz. Bazı semenderler 2 metrelik bir büyüklüğe ulaşabiliyorlar. Bugünümüzde böyle. 25 yıl önceki hayvanların boyutları çok daha büyüktü. Soyları tükenecek kadar avlanmadıkları gibi yaşam alanları da bozulmamıştı. Dolayısıyla o zamanlarda Komodo rejilerine benzer dev boyutlarda bir semender yaşamış olabilir. Bunu kim bilebilir ki? Asıl üzerinde durulması gereken nokta şu. George bunun önemli olduğunu düşünüyor muydu? Şah bir an düşündü. Evet. Öyleyse semenderi unutup bulunanın gerçek hidro olduğu düşüncesinden hareket edelim. Manifold'un da böyle düşündüğü anlaşılıyor. Tarih öncesi dönem insanları efsanelere inanırlardı. Eski Yunan filozoflarından Apollodorus bir kitap kaleme almıştır. Bu kitabında Yunan tarihinden bahseder. Truva'nın düşüşünden yaklaşık milattan önce 190'a kadar olan dönemden. Altın Post, Argonotlar, İlyas'a Destanı, Odysseus hepsi var bu kitapta. Baksana göstereyim. Şah dizüstü bilgisayarını aldı. Firefox'un tarayıcıyı açtı ve üstün kablosuz ağından internete bağlandı. 30 saniye kadar sonra da aradığını bulmuştu. Bilgisayarı yeniden Şah'a uzattı. Bu orijinal Yunanca metin çevirisi. Hidra'dan bahsedilen bölümü vurguladım. Şah metni okudu. İkinci görev olarak Lerna Bataklığı'ndaki Hidra'yı öldürmesini istedi. Lerna Bataklığı'nda yaşayan bu yaratık karaya çıkıyor, çevreyi ve sırları yağmalıyordu. Hidra 9 başlı devasa boyutlarda bir yaratıktı. 9 başından 8'i ölümlü, biri ise ölümsüzdü. Bir arabaya binen Herkül, İyalos'tan kendisini Lerna'ya götürmesini istedi. Burada durdu. Hidra'yı yuvasının bulunduğu Emimon çağlayanların arkasında bir tepede buldu. Üzerine alevli oklar fırlatarak onu dışarıya çıkarmaya zorladı. Ve çıktığı anda onu yakalayıp sımsıkı sardı. Ama Hidra bacaklarından birine dolandı ve onu sıktı. Herkül balyozuyla yaratığın başına vurdu. Ama bir şey elde edemedi. Çünkü ezdiği her başın yerine iki tane yenisi çıkıyordu. Ayrıca çok büyük bir yengeç de ayağını kemirerek Hidra'nın yardımına geldi. Herkül onu öldürdü ve İyalos'u yardıma çağırdı. İyalos çevredeki ormanların bir kısmını aleve verdi ve kopan başların köklerini ateşle dağlayarak yeniden çıkmalarını engelledi. Böylece ölümlü başlarla uğraşmaktan kurtulan Herkül, ölümsüz başı kesti ve gömdü. Şah böyle bir canavarın gerçekten yaşamış olabileceğine inanmıyordu. Ama Manifold'un Hidra'yı genetik kodlamayı çözecek bir şifre olarak görmüş olması mümkündü. Eğer Pierce gerçekten Hidra'nın ölümsüz başını bulduysa, her ne kadar inanılmaz görünse de her şey anlam kazanıyordu. Şah yeryüzünde böyle bir şey uğruna her şeyi göze almayacak bir hükümet olabileceğine inanmıyordu. Kim bilir, belki de buna hiç gerek kalmazdı. Manifold onları bu formülü satar, servetine servet katardı. O sırada yüksek tonda metalik bir ses duyuldu. Neredeyse sessiz ilerleyen nal atma oyunundan çıkan ilk yüksek sesti bu. Kale 12 metre öteden tam hedef dostum diye bağırdı. Sıra bende. Nalı hedefe doğru nişanlarken eline şeker torbası verilmiş küçük bir çocuk gibi sırıtıyordu. Şahın kol saati bipliyordu. Ayağa kalktı. O sırada kale oyunun son atışını yapmıştım. Demir nal havada hedefe doğru yöneldi. Nalın rotasını hafifçe saptığını gören Şah elini uzatarak metal nalı havada kaptı. Gitme zamanı. Evet, durum kaç kaç diye sordu at gülümseyerek. Sıfıra karşı 43 müydü? Fil kıkırdadı. Kalenin ağzı açık kalmıştı. Bu yaptığın haksızlık. Nalı tutmamalıydın. Nalı tam direğin önünde hafifçe yere bırakan Şah gülümsedi ve uzun hangarın yan kapısına doğru ilerledi. Diğer delta operatörleri de eşyalarını toplayıp onu izlerken kale seslendi. Yemin ederim bir an önce Şah'ın kankasını bulmamız gerekmesi bunu ona ödetirdim. 21. Güney Atlantik'in üstünde. Pop'tan ayrıldıktan 6 saat sonra Crescent ses hızının 2 katı bir hızla 100 Grant'ten yalnızca 20 mil öteye ulaşmıştı. İsmini hilal biçimindeki şeklinden alan Crescent, dünyanın ilk hayalet nakliye uçağıydı. Tonlarca ekipmanı ve donanımı taşıyabilecek kapasitede olmasına rağmen gizli özel görevler için kullanılabilecek şekle dönüştürülmüştü. Küçük ranzalı bölmelerde 60 kadar asker taşınabiliyordu. Ama şimdi uçağın yegane yolcuları, Crescent'in en sık uçan yolcuları olan satranç ekibinin 5 üyesiydi. Yolcular kendi bölmelerinde uydukları için yolculuk sakin ve sessiz geçti. Görevler bazen günlerce sürebiliyordu. Bu nedenle uyku çok önemli ve zor bulunur bir şeydi. Kuzey Carolina'dan Tristan da Cunha'ya kadar olan 6 saatlik uçuş süresi her ne kadar Shaw için zor geçse de ekibin diğer elemanları için askeri anlamda deliksiz bir gece uykusuna denk düşecek bir lütuf oldu. Hepsi giysileri için teçhizatları hemen baş uçlarında herhangi bir işaretle harekete geçebilecek şekilde uyumuşlardı. Ekip pilotun interkomdaki sesiyle uyandı. Günaydın Delta, Leyze'ye yaklaştık. Atlayışınızı gerçekleştirmeniz için alçalıyoruz. Ekibin uçakla gittiği hemen tüm görevler Halo atlayışıyla başlardı. Bu kez güneş hala ufuktayken dost topraklara ayak basacaklardı. Üstelik Usk Grant'ın güvertesine inmeye başaramazlarsa onları karşılayan okyanusun serin suları olacaktı. Aslında görevlerde sorun yaşamamak için genelde ilk planda önem verdikleri şey görünmemek olurdu. Ama bu kez önemli olan hedefe inmekti. Paraşütlerini kontrol ettikten sonra, hatta iki kez kontrol ettikten sonra sırtlarını takıp ranzaların bulunduğu bölmelerden dışarı çıktılar. Kristant'in ara kısmındaki yükleme bölmesine indiler. Vezirin hemen arkasında olan kale hala gözlerini ovuşturuyordu. Vezir sırıtarak, "O, küçük beyimiz hala uyuyor," dedi. Kalenin arkasında sıraya giren şah kıkırdadı. Kale kalçalarını hafifçe çevirirken, "Sen sürekli bana sürtünürken nasıl uyuyabilirdim ki?" dedi. Vezir güldü. Hepsinin giydiği siyah patlama giysilerin altındaki kadınsı hatlarını belirgin hale getirecek şekilde göğsünün üzerindeki çapraz kayışları sıktı. "Eğer benimle olmuş olsaydın, şimdi yorgunluktan ayaklarının üstünde bile duramazdın." Kale yanıt verme fırsatı bulamadan kırmızı ambar kapağının üzerindeki kırmızı ışık yeşile döndü. Kale gözlüklerini tam yerine yerleştirdi ve arka ambar kapağına kadar uzanan kenarları tuttu. Bir dakika sonra kapak açıldı. Kabini büyük bir hızla dolan hava yaptığı anaforla onları kendine doğru çekti. Ekip kapak tamamen açılana dek parmaklığa daha da sıkı sarıldı. Aşağıda tepelerindeki mavi gökyüzünün yansımasını andıran uçsuz bucaksız bir mavilik vardı. Usk Grant görünmüyordu ama tam aşağılarında onları beklediğinden emindi. Şah elini kaldırarak ekibe hazır ol işareti verdi. Bir sonraki işarette yaklaşık 1500 metreden aşağı atlayacaklardı. Şah uçağın arkasına doğru ilerledi. Elleri parmaklıkta sonsuz maviliğe bakıyordu. O sırada Usk Grant'a eşlik eden bir filonun ilk gemisi göründü. Uçak gemisinin provasını geçtikten sonra atlayacak yatay olarak geminin büyük güvertesine doğru süzüleceklerdi. Derken uçak gemisi göründü. Yukarıdan çevresi gökdelenlerle çevrilmiş bir abide gibi görünüyordu. Büyük uçak gemisine eşlik eden 5 destroyer, 2 Ageist güdümlü mermi kravatörü, 3 güdümlü mermi destroyeri ve 2 tedarik gemisi vardı. Hepsi Usk Grant'ın yanında cüce gibi kalıyordu. Ayrıca Los Angeles sınıfı iki hücum denizaltıda buz gibi sularda görünmeyecek şekilde filoyu izliyordu. Şah yıllarca birçok uçak gemisinin güvertesinde bulunmuştu. Ama hiç bunlardan birine havadan bakma fırsatı olmamıştı. Dünyanın birçok ülkesine kolayca yerle bir edebilecek ateş gücüne sahip olan bu geminin yalnızca büyüklüğü bile korku ve buna bağlı bir saygı uyandırmaya yeterliydi. Yine de onu asıl şaşırtan koyu mavinin donanımı 100 milyarlık dolarlık gemileri ancak bir elektronik posta çekecek kadar kısa bir sürede kendi amaçlarına hizmet edecek şekilde ayarlayabilmesiydi. Hem de yalnızca onlar için. Şah başını salladı. Koyu mavinin elinde ya çok güçlü bazı insanlara karşı büyük kozlar vardı ya da askeri politik oyunun nasıl oynanacağını herkesten iyi biliyordu. Şah ikinci olasılığın daha geçerli olduğuna karar verdi. Sonuçta koyu mavi adını dünyadaki tüm büyük satrançları ve dünya şampiyonlarını yenmeye başaran satranç bilgisayarından almıştı ve bu adı hak ettiğini de kanıtlamıştı. Dev gemi 300 bin tonluk ağırlığıyla okyanusun ortasında durmuş onları bekliyordu. Uçak gemisinin provasını geçtikleri anda şah yumruklarını sıktı ve atladı. Diğerleri de sırayla bir an bile tereddüt etmeden onu izleyip kendilerini Crescent'in arka ambar kapısından aşağı bıraktılar. Son olarak atlayan at kendini boşluğa bırakırken gülüyordu. Atlamanın ona verdiği özgürlük duygusuna bayılıyordu. Uzakta koyu bir nokta halinde Inkasable adasını görebiliyordu. Bu ada onları Tristan Tacunha'daki meraklı gözlerden gizleyecek, geldiklerini öğrenmelerini engelleyecekti. At kolları iki yana açılmış bir halde şah liderliğindeki satranç ekibinin izlediği yatay rotayı izledi. Küçük planör uçaklar gibi uçuşun hızlı rüzgarına kapılarak Usk Grant'ın güvertesine doğru süzüldüler. Grant'ın 303 metre uzunluğundaki güvertesi aslında rahat ve güvenli bir hedefti. Ama bunun üzerine dağınık olarak park edilmiş 6 FA-18 Hornet avcı uçağının olması tam ortaya nokta inişi yapmalarını gerektiriyordu. Milyonlarca dolarlık bir araca zarar vermenin ötesinde böylesine büyük bir yükseklikten uçağın kanadına çarpmak da insanın kafasının gövdesinden ayrılmasına neden olabilirdi. At uçuş rotasını düzelterek döndü ve tam kalenin ayağı dibinde sıraya girdi. Güverteye yaklaşırken at paraşütün ipini tuttu ve dikkatle şahın eline baktı. Grant'tan tam 200 metre yukarıda ve güverteye çarpmak ramak kalmışken şah 3 kez elini hareket ettirdi ve ekip hemen paraşütlerini açtı. Düşme hızları ancak 120 metrede hissedilir şekilde düştü. Aynen bir ipe dizilmişçesine önce geminin arkasından sonra kaptan köşkünün üzerinden geçerek doğruca ana güverteye yöneldiler. Sanki özellikle tasarlanmış bir koreografinin parçasıymışçasına teker teker güverteye ayak bastılar ve rüzgar uçurmadan hızla paraşütlerini toparladılar. Parlak renklerde tulumlar giymiş olan mürettebat, yeşil, lila, kahverengi her bir renk uçuş güvertesindeki belirli bir görevin sembolüydü. Hemen koşarak paraşütlerin toparlanmasına yardımcı oldu. Bu onların o pistteki gördükleri belki de en farklı inişti. Ne de olsa onlar gürültülü jet motorlarının sesine alışmışlardı. Gizemli bir birliğin beş adamının sessiz inişine değil. Gözler gemiyi çevreleyen okyanus kadar mavi, uzun boylu, beyaz üniformalı biri şahı gülümseyerek karşıladı. Adamın yakasındaki kartal işareti, omuzundaki dört bant ve bir altın yıldız şahın dikkatini çekti. Şah Delta operatörlerinin genellikle hiç yapamadıkları şekilde hazır ola geçerek selam çaktı. Gerçi bu çok ender yaptığı bir şeydi ama bazen donanmaya ait bir uçak gemisinde gerekli olabiliyordu işte. Beklenen saygıyı göstermekte her zaman yarar vardı. Kaptan Saville. Saville bu selamı aynı şekilde karşılık vererek gülümsedi. Bu şimdiye dek gördüğüm en akıl almaz şeydi. Tanrı aşkına içinden atlamadığınız kuş da neydi öyle? Rütbeniz benim çok üstümde olabilir kaptan ama korkarım benim de saklamam gereken bazı sırlar var. Saville güldü. Neyse şu an üzerinde bulunduğumuz geminin de aslında resmen var olmadığı düşünülürse kimseye sizin görünmez hava aracınızı gördüğümden söz etmeyeceğim. Tabii siz de birine benim son kuşak süpersonik uçak gemimden bahsetmezseniz. Anlaştık. Ekip paraşütlerini toplayıp paraşüt bağlarını çözdükten sonra Saville onlardan kendisini izlemelerini istedi. Sizin için kabin hazırlattık. Eğer isterseniz... Şah gerekli değil dedi. Gece olmadan adaya varmak istiyoruz. Saville neredeyse mavi okyanusun ufuk çizgisinde kaybolmakta olan güneşe baktı. O zaman hemen yola koyulun. Bu adaların kıyıları gün ışığında yaklaşmak için bile çok tehlikeli. Gece yanaşmaksa gerçek anlamda bir intihar. Saville böyle bir bölmenin kapısını açarken vezir bizim her görevimiz zaten intihar diye mırıldandı. Saville başını çevirdi ve teker teker elemanların gözlerine içine baktı. Ve o anda bu beş konuğun o gemide onlara eşlik eden savaş filosunda bulunan tüm askerlerden ve onlara destek sunan bine yakın mürettebattan çok daha fazla olay yaşadığını ve belki de çok daha fazla can aldıklarını anladı. Bunlar onun da her zaman birlikte çalışmak istediği gerçek askerlerdi.